Şimdi Hegel'in ya mantık biliminin anlamı böyle de anlatılabilir. Yani Hegel insanın bilişsel yetis yanının tam çözümlemesini yapmayı deniyor. Kendine göre de yapıyor. Ve insanın yani, söyle.
Yani metot oluşturmak açısından mı, bilgiyi genişletmek açısından mı? Metot oluşturmak üzere, düşünme metodu oluşturmak üzere. Değil mi çalışma?
Evet. Yani o yanı var. Ama Hegel şunu diyor, işte görüngü biliminde bunları göreceğiz erken bir formatta, daha sonra burada da göreceğiz. Yöntem ve bilgi ayrı değil. Yani yöntem bilgiden ve nesneden bilgiyi özneye yüklersek insana, bilincimize, bilgi oraya yerleşiyor. Yöntem denen şey özne ile nesnesi arasındaki bir üçüncü bir dışsal bir aracı, araç olmaktan ayrı bir şey.
Çünkü yöntem bilgiye ulaşmaktaki bir yol değil mi?
Evet.
Yani yöntem araç da diye de nitelendirilebilir biraz.
Evet. Tabii yöntem bir araç. Yani bir şeye baktığınız zaman diyelim ki küçük bir nesne, büyüteç kullanırsın. Büyüteç bir araç. Onu görmenin yöntemi de olabilir o. Yöntem gibi de düşünülebilir. Ama büyüteç o nesneyi bozuyor. Onu olduğu gibi göstermiyor. Kırıyor ışıkları ve büyütüp büyük gösteriyor. Yani tamam, biz o büyütmeyi bildiğimiz için nesneyi o kadar büyük diye görmüyoruz ya da büyük olduğunu düşünmüyoruz. O yanılsamayı anlıyoruz ama orada yöntem nesneden ayrı bir şey. Yani bir şey var, cisim var. Bir de büyüteç var. Bir de bakan insan var. Hegel'in yönteminde o ayrılık kaldırılıyor. Üç faktör de birbirinden ayrı değil. Çünkü o zaman o ayrılık aslında öznenin, yani insanın nesneye ulaşmasını olanaksızlaştıracak. Eğer biz gerçeği bileceksek, realiteyi bileceksek, o realiteyi bilebilecek bir durumda olmalıyız ya da yapıda olmalıyız. O yetilerimiz ona yetenekli olmalı ya da onu başarı. Yani onun için de öyle bir yabancı bir aracı kullanmamalıyız ya da bilmenin yöntemi şey olmamalı. Bilmeden başka bir şey olmamalı ve neden? Yani bir şimdi basit olarak şunu düşünün. Eğer ben bir şeye özdek diyorsam ya da töz diyorsam ya da öyle düşünüyorsam, o düşündüğüm, bendeki düşüncenin o nesneden, yani özdekten ya da tözden ya da başka herhangi bir kavramdan ayrı olması o ikisinin iletişimini durdurur. Yani şimdi Descartes'ta şey var, res cogitans var ve res extensa diye bir şey var. Descartes'ı da okursanız burada çok iyi olur. O ikisi iki ayrı töz gibi düşünülüyor. Düşünülen töz ve uzamlı töz Türkçesi ikisinin. Onlar eğer ayrı iseler, ayrı iki töz iseler, o zaman şeyi bilemeyiz. Çok açık. Benim düşüncemin bu nesnesiyle nasıl iletişimde olabileceğini, nasıl bir olabileceğini onu anlayamayız ya da olamaz. Ve o zaman bilgi ancak ve ancak iki tözün de aynı töz olmaları ile olanaklı sonucu çıkıyor ve bu hem insanları şaşırtıyor hem felsefecileri kendilerini şaşırtıyor ve burası yine felsefenin şey en kritik noktası. Yani o Hegel şey diyor, bizim kavramlarımız aynı zamanda da nesnel realitenin kavramları ya da nesnel değer taşıyorlar. Ve dolayısıyla bilgi olanaklı. Kant şey demişti, o iki töz birbirinden ayrı ve dışsal olan şeyi bilemeyiz ya da gerçek varlığı bilemeyiz dedi ve ona kendinde şey dedi. Yani kendinde şey dediği zaman onun her şeyin bir kendindesi var anlamına geliyor bir bakıma. Biz bizim için olanı bilebiliriz. Ya da o Kant belli bakımlardan Hegel'e çok benziyor ve yine belli bakımlardan Hegel'in felsefesini şey gibi görünüyor, bir bakıma temeli gibi görünüyor ama o temel denen şey daha çok felsefe tarihine ait ve o temelleri Kant'ta bulmaktan çok şeyde bulmamız iyi olur felsefe tarihinde, yani Aristoteles'te, Platon'da. Ya Kant'ın felsefesi şey, o yüzden çok önemli, o kadar şey değil, karışık ama anlaşılmayacak bir yanı yok. Burada kategorilerin bir sistemi var, kavramların bir sistemi var. Kant'ın söylediği şey, bu kavramlar realiteye ilgisiz kavramlar, kendinde şeye ilgisiz. Dolayısıyla bu kavramlar bizim kavramlarımız oldukça bütün bilgimiz özneye sınırlı kalır. Sadece kendi kendimizi biliriz. Anlaşılıyor mu? Yani eğer benim kavramlarım, Kant kategori diyor ya da kavram diyor fark etmez, eğer şey kendinde şeyle bağlantısız ise o zaman ben dönüp dolaşıp kendimi bilmekten öteye bir adım atamam. Yani ne kadar uğraşırsam uğraşayım o kavramlarla, o gerçek varlığa onlar değmiyorlarsa, kontak yapmıyorlarsa.
İşte burada felsefenin şeyi çıkıyor meydana. Nasıl yani Kant'ın dediğini nasıl ispat edeceksin?
Evet.
Platon'un dediğini nasıl ispat edeceksin? Veya yani bunların hepsi kabul şeklinde gidiyor. Yani kendine göre bir önerme koyuyorsun.
Güzel. Hegel bunu hiç beğenmiyor.
Yani.
Öyle kabulle, varsayım gibi şeyle falan felsefe bunlarla yapılmaz.
Evet, çünkü şeyi yok yani kişisel.
Evet. Aslında her felsefeci tanıtlama yaptığını ileri sürüyor. Yani ileri sürmek, kabullenim düzeyinde kalmak o şey değil. Felsefecinin, yani Spinoza gibi, Kant gibi, Hegel gibi, Aristoteles gibi felsefecilerin kabul edebilecekleri bir şey değil. Onlar da farkındalar. Yani dediğim gibi kabullenime dayanıyorsa o zaman değeri yok onların. Görüş olacak onlar. Doksa ya da yorum denen şey ve onlarla ne bilim yapılır ne felsefe yapılır. Aslında normal olarak insan bile, her insan bile, sıradan insan bile, yani felsefeye ilgilenmeyen insan bile söylediklerinin gerçek olarak alınmasını ya da doğru olarak alınmasını ister. Öyle alınmadığı zaman mahvolur. Ya yalancılıkla suçlanır ya ciddiyetsizlikle ya da bilmiyorum başka ne olabilir. Ve tanıtmaya çalışır. Yani o gerçekliğin ya da doğruluğun da diretmek insanın hakkı ve onu kazanmak insanın hakkı.
Ama modern insanda psikoloji ona şöyle bir şey getiriyor. Her zaman bana göre demeniz gerekir diye evet. Bir açıklama getiriyor ki şey yapmayasın. Yani evet. Sonunda mahvolmayasın.
Mahvolmayasın diye. Bana göre F eşittir EMA diyebilir miyim insan?
İşte matematiksel şeylerde böyle bir şeye gerek yok tabii. Ama evet. Yani...
Ya da devlet özgürlüktür ya da devlet genel istençtir dediği zaman bu matematiksel gibi görünmüyor. Bana göre dediği zaman ya da moral alanda bir hırsızlık bana göre iyidir dediği zaman ya da hukuk alanında bu yasa bana göre geçersizdir dediği zaman ne olacak?
Tabii yani her alanda uyarlayamaz. Günlük bir şeye uyarlayabilirsin sadece. Evet.
Yani psikologlar, içinde bazı psikologlar sorunların şeyini bilmeden, ciddiyetini, derinliğini, kapsamını bilmeden ahkam kesiyorlar aslında. Yani insanlar düşünmemeli, duygularıyla davranmalılar diyen de var bunların içinde.
Yüreğin götürdüğü yere git.
Evet, yüreğin götürdüğü yere git. Yüreğin götürdüğü yer şey olabilir, güzel olabilir, doğru olabilir ama giderken şey yapabilirsin yani. O yüreğini dinlediğin için sonunda ya pişman olabilirsin. Yani bilgisiz yaşam aslında biraz şey bir yaşam. Eksik bir yaşam. O yüzden bunun yani eksiksiz bilgisinin kazanılması önemli ve insanın gelişmesi önemli. Tam gelişmemiş insanlık, eğer insan doğası özsel olarak iyi bir şeyse, tam gelişmemiş insanlık kötü bir insanlık olmak zorunda. Ya da yeterince iyi olmayan, biraz kötü olan bir insanlık olmak zorunda. Yani insanlık eğer iyi bir doğa taşıyorsa, onun savaş yapması, birbirine katletmesi, öldürmesi, kötülük yapması genel olarak onun doğasına aykırı bir şey. Yani o açıdan insanlığın gelişmesi aşırı önemli bir şey ve Ama o konuda eğer bir bilimin katkısı olacaksa ya da bilginin katkısı, o zaman felsefeden başka bir şey yok. Ve de felsefenin içinde de hepsi değil. Yani Schopenhauer insanların kötü olduğunu ya da insanların ahlaksız olduklarını falan şey yapıyor. Yani Nietzsche'nin felsefesinden ahlak çıkaramayız. Nietzsche'nin felsefesinde şey var. Ne var?
Yani şey, geçicilik,
işlik. Evet. Yani orada şey var, ahlakın kınanması var. Eğer ahlak özgürlükle bağlıysa o zaman o yani oradan çıkmıyor. Bunları öğrenmek gerekiyor. Yani şimdi şeyden dehşete düşmemeliyiz. Nietzsche gibi, Schopenhauer gibi insanlar niye yanılıyorlar? Ya da pozitivistler niye yanıldılar? Bunları anlayabiliriz ve anlamak zorundayız da. Yani hemen böyle duygusal olarak bir takım felsefeleri, felsefecileri sarılmamız şey değil. Doğru değil. Ve genellikle insanların yaptıkları o. Yani Nietzsche'nin kendisi bir şeyde, ikinci el kitapçıda şey buluyor, Schopenhauer'ı buluyor tesadüfen ve ona kilitleniyor. Yani bu eğer doğruysa o zaman gerçekten şey, Nietzsche'nin kendisi çiğniyor bu kralı. Yani başkalarını yeterince öğrenmeden öyle bir ön yargıyla ya da ön şeyle, kararla bütün düşünce yaşamını şey yapıyor, bir yerde tutsak ediyor.
Biraz sade Schopenhauer'la mı bilgilenip kendi felsefesini oluşturdu?
Yani tabii ki Hegel'i de tanıyor, Platon'u da biliyor, Sokrates'i de biliyor, yani öğreniyor onları. Ama öyle bir şey var, yani öyle bir olay var, o erken bir tanıma ve yani pek çok insan gençlik çağlarında, genç yaşlarında işte Karl Marx okuduğu zaman bayılıyor ona ya da Lenin okuduğu zaman ve ondan sonra onun şeyinden, tılsımından ya da bir yerde etkisinden şey yapamıyor. Kolay kolay çıkamıyor. Her şeyi o gözle bakıp yargılamaya başlıyor ve bu ya sen okumadıklarını yargılıyorsun falan, bilmediklerini yargılıyorsun demen de fayda etmiyor. Çünkü bir de orada moral yükseklikler geliyor, kurtarıcı oluyor. İnsanlığı kurtaracak bir birey haline geldiğini düşünüyor ve o zaman da ona şey yapamıyorsun, moral olarak dokunamıyorsun. Çünkü o peygamberden de temiz görüyor kendini. Çünkü insanlığı kurtaracak. O kurtuldu, buldu gerçeği ve şimdi bunlar şeyler, bir yerde çocuksu şeyler ve yani geniş okumanın, derinlemesine okumanın alternatifi değiller ve o sığlık içinde derinliği zaten anlayamıyor insanlar. Yani o zamanla belki olgunlaşmayla bir bölümü o sığ kapaların bir bölümü kendilerini oradan çıkarabiliyorlar. Olanaksız değil. Öyle bir olasılık var. Yani erkenden bir yani bir genç insanı Sartre okutun.
Demek bu var mı?
Ya şeyler.
Bizim gençliğimiz öyle diyor.
Tabii. Yani bu şekil kazanma, erken şekil kazanma, şey, erken katılaşma, kemikleşme şey değil. İyi bir şey değil ama...
Tacirlerin eline düşmemek lazım aslında.
Evet. Ama doğal bilinç düşüyor. Yani dincilerin eline düşüyor, ideolojinin eline düşüyor, boş inançların eline düşüyor, mistiklerin eline düşüyor falan. Yani insanlar o sonluyla yetinemiyorlar ve bir biçimde bir tür sonsuza, bir tür değere ulaşmaya çalışıyorlar. Yoksa yaşamları anlamsız olacak, boş olacak. Yani o yüzden onları yani bunlar şey, insanlığın kaçınılmaz şeyleri, basamakları diyebiliriz. Bunlardan geçiyor bütün insanlık. Yani bütün kuşaklar, milyonlarca genç, milyonlarca insan bu yanılsamaları yaşıyor ve on yıllarca yaşıyor. Ve
eğitim de kurtarmıyor çok, değil mi?
O şimdi o
ona göre olsa belki.
Yani orada insanları psikolojik olarak yakalayan şeyi nasıl mantıkla, kavramla yeneriz, onun şeyini bilmiyoruz, yanıtını bilmiyoruz. Çünkü orada psikolojik bir durum egemen olduğu için düşünme kilitleniyor. Yani hiçbir zaman onu mantığa, sağduyuya çeviremiyorsun. Onu hepimiz karşılaşmışızdır. Yani bazen insanlar kilitleniyorlar düşüncelerinde. Orada artık şey, düşüncenin ulaşma şansı yok ona. Ve orada psikolojiyle ulaşılabilir. Kimi zaman sevgi olabilir, kimi zaman nefret olabilir, kimi zaman bilmiyorum. Yani o psikolojik bir problem ve
üniversite mezunu birçok insan Erdoğan Hoca'nın peşinde.
Evet.
Yani. Eski bir Marksist, Marksizm için Marksizm bir dindir. İşte, yani da derken şey kullanmadım. Böyle bir birikimime oldu. Yani, düşününce haklı oldu ortaya çıkıyor.
Evet.
İnanç
olarak
İnanç
gibiydi. Eski bir Marksist, Marksizm için bir dindir demişti bir seminerde, bir konuşmada. İşte dinleyiciler böyle bir tokat etkisi yarattı. Sonra da yani bana da. Sonra da düşünürce haklı olduğunu anladı.
Eleştirel olarak mı söyledi?
Eleştirel olarak mı söyledi?
Evet. Tabii. Evet.
Yani bir tür Marksist.
Evet. Bunların...
Artık değil mi?
Değilmiş.
Şimdi insanlar ondan çekildikleri zaman da boş kalmayı doğru bulmuyorlar. Amaçsız, idealsiz olmayı doğru bulmuyorlar ve öğelerini, yani ondan çekilmeyi amaçsızlık olarak görüyorlar ve çünkü şey, yani yerine ne alternatif öneriliyor? Birisi Hinduizm'e bağlanmış, oradan yani onlara insan bir yere bağlanmak zorunda. İnanç olmadan insan yaşamına, varoluşuna değer veremez. Ve bir yere bağlanmak, bir şey tutmak zorunda gibi görünüyor. Ve ideoloji onlardan biri, din onlardan bir başkası.
Toplumun da böyle bir şeyi var tabii. Bütün... o derslerde şey demiştiniz, hani Hegel'in devletin altında olan şeylerden, bağlayıcı noktalarından bir tanesini din olarak söylemiştiniz.
Biraz daha aç. Yani,
Konuşurken bir şey gelmişti, bizden bir reaksiyon gelmişti bu, yani kendi içimde. Hmm.
Devlet ve din arasındaki
ilişkiyi söylerken dinsiz devlet olmaz gibi bir öyle şey.
Hegel söylüyor onu. Devlet temeli dindir diyor Hegel.
Gibi böyle bir konuşma.
Evet,
Geçen gün ben de şöyle dedim, yani belki bu din olarak anlatılmamalı. Devletin temelinde kendine ait bir ideoloji, bir politika, bir anayasa gibi bir şeyi kastediyor olması lazım gelir diye bir şeye geldim. Bir noktaya geldim. Yani
o zaman hatırlıyor musun? Neden öyle bir yani Hegel'de öyle bir tümce var, öyle bir anlatım var ve onun şeyi ne? Amacı ne? Yani ben o zaman şunu söylemiştim. Din insan halkın moral yanını, duyunç yanını belirliyor. Yani eğer halk doğrusunu şeyden alıyor, dinden alıyor. Tanrı korkusuyla da o doğrular sağlamlaşıyor. Ve şey, devlet moral temele gereksindiği ölçüde dinden başka bir yerden o moral temeli bulamıyor. Ve dinin, devletin istenç olması ölçüsünde moral temelinin olması gerekir. Yani devletin doğruları ve yanlışları, doğruları duyuş tarafından o bağlamda açmıştık orayı.
Bunu nereden, niye hatırladım biliyor musunuz? Yani beyefendi, hani Marx bir dindir. Yani oradan bir çağrışım yaparak söyledi. O da aslında bir anlamda işte hani o sistemin kurucusu, o sistemin dini gibi.
Doğru.
Biraz genişletilebilir belki, emin değilim. Yani her ideoloji için bu söylenebilir. Çünkü ideolojiye inanmak bir akıl değil de bir yerde duyguyla yaklaşmak. Yani
o da
ideolojinin moral bir yanı var. İdeoloji kendini sömürünün ortadan kalkması ya da zayıf ırkların ortadan kaldırılmasıyla vesaire moral olarak iyi olarak gösteriyor. Yani Naziler de kendi gözlerinde, kendi açılarından iyi olanı yapıyorlar. Marksistler de sömürüyü kaldıracaklar, sınıfsızlığı getirecekler ve bunlar moral olarak iyi. O yüzden devletin temelinin ideolojiye dayanması, eğer ortada devlet varsa hala, o zaman orada şey gibi görünüyor. O temelde dinin yeri ideoloji tarafından aynı şey. Yani moral bakımdan da bir şey var. Din çekildiği zaman aslında ideoloji kendini devletin moral temeli yapabilmek için oradan dini atmak zorunda. O yüzden ateizmin ya da materyalizmin öyle bir ekstra şey de var, işlevi de var. Yani sanki orada şey var, bir tür teleoloji var gibi görünüyor. Yani önceden tasarlanmış değil ama ya materyalizm çünkü sadece devletin temelinden dini almayı öngörmüyor. Başka şeyler de var. Ama materyalizmin ideoloji için uygun olmasının bir şeyi bu, yanı bu. Ama Naziler böyle davranmadılar. Onlar materyalist olmadılar. Dine düşman olmadılar. Tersine dinle uzlaştılar. O yüzden her ideoloji için materyalizm temeldir diyemeyeceğiz.
Materyalizm değil. Yani her ideoloji bir din yaklaşım içerisinde ele alınmalıdır.
Evet. Yani duyguya dayanıyor, inanca dayanıyor ve
sorgulama yok.
Yok, sorgulama yok. Dogma var, evet. Uzaklaştık mı? Yani felsefe ve onun insanın doğası açısından önemi. Mantık bilimi usul çözümlemesi. İnsanın bilme yetisini çözümlemesi ve bunun yöntemle ilgisini şimdi yöntem üzerine yazım var şeyde, ona bakabilirsiniz. Yani yöntemin burada zaten hemen başlarda da Hegel yönteme değiniyor. 009.1 buradan itibaren şey var. Yöntem üzerine, yani bu büyük mantıktaki şey. Şimdi yöntemi sıralım. Tekrar buradan istediğimiz noktalara dönebiliriz. Yani şey yok. İrdelemenin sınırı yok. Argüman getir, yani söylediklerimizi mümkün olduğu kadar şeye dayandıralım. Temele, başka uslanmamalara ve irdeliyoruz. Yani burada herhangi bir şekilde dogma yapmamaya çalışacağız. Söylediğimiz hiçbir şey dogma değerinde geçerli değil. Dogmanın bir geçerliği yok bu felsefe açısından. Bunlar irdeleme diye düşünün ve yani tanıtlanmadıkça doksadan öte bir değer taşımıyor. Burada söylenen her şey tanıtlanmadıkça en başta söylediğim gibi görüş. Bence böyle gibi geliyor. Ama öyle mi değil mi? Onu zaman içinde bu sistemi daha iyi gördükçe ölçmeye başlayacağız ve yani o kadar olanaksız değil Hegel'in sistemini kurmak ve kavramak. Onu da yine onu da değerlendirmek herkesin şey kendi düşüncesine kalıyor. Yani felsefe tam anlamıyla özgürlük içinde yapılabilir. Çünkü dogmanın başladığı yerde bilgi bitiyor, felsefe bitiyor. Orada artık inanç, duygular falan. Yani insan zayıflığının başladığı yer başlıyor. Dogma ile birlikte insanın özgürlüğü ve bir anlamda o entelektüel değeri de önemli ölçüde şey yapıyor. Dogmaların hepsinin yanlış olduğunu söyleyemeyiz ama dogmaların hepsinde tanıtlama eksik. Dogma şey, inak ya da dogma dediğimiz şey inanç üzerine, duygu üzerine tanıtlama olmaksızın doğrulanan şeyi anlatıyor. O yüzden insana yakışmıyor dogma. Ama Kant diyor ki inancı yer açabilmek için bilgiyi yok etmek zorunda kaldım. Bu aynen böyle söylüyor.
İnancı yer açmak.
Evet. Bilgiyi yok etmek zorunda kaldım. Çünkü
Kant.
Bilgiyi yok ettiğini biliyor Kant. Ve bu Arius'un eleştirisinin birinci ya da ikinci ön sözünde ve bunu yani Kant'ı okuyan herkes bilir ya da bilmeli en azından. Onun anlamı şu, eğer insanın değeri bilmeden de geliyorsa, bilme yanı da insanın değerli yanlarından biri ise Kant insanın değer yanına, değerli yanını yok ediyor. Ve eğer bilgi insanı nihilizmden ayıran şeyse, farklıysa, o zaman Kant pekala şey, en azından kuramsal olarak nihilist olarak görülebilir. Ama Kant dogma olarak ben Hristiyanım ya da inanca yer açıyorum falan diyor. Yani o yüzden Kant'ı nihilist olarak yargılamak ya da değerlendirmek olarak değil. Bir de bir insan kendisine Hristiyanım diyorsa ya da başka türlü bir şey diyorsa onu kolay, yani onu reddetmenin de çok büyük bir şey yok, anlamı yok. Ama nihilizm yani değerlerle ilgili o negatif öğreti ya da ruh durumu, eğer bilgi değerse o zaman nihilizm kaçınılmaz olarak şey, kuşkuculukla bilinemezlikle falan bağdaşan bir şey. Bilmeyen, bilmediğini gerçekten anlayan bir insan ve doğrulayan bir insan değer sorunu yaşıyor olacak. Yani
Kant ve Nietzsche birbirinden nefret mi ederdi acaba?
Nasıl?
Yani bir arada olsalardı.
Niye?
Yani biri tamamen böyle şey bir değersizlik dünyasını ortaya koyuyor. Bir tanesi de aşırı bir etik yükleme var gibi.
Doğru. Yani Kant o kuşkuculuğunu, bilgisizliğini inançla o yeri doldurmaya çalışıyor. Nietzsche o inancı, ama Nietzsche de başka inançlar. Kant Nietzsche'nin felsefesi diye kabul ettiğimiz şeyi beğenmezdi her şeyden önce. Yani bir de Hegel var. Hegel'in de inanca karşı tutumu ayrı. İkisine de benzemiyor. Çünkü Hegel Kant'ta inancı reddetmiyor. Hı?
Kant'ta daha yakın.
Kant bilgiyi reddediyor, Hegel bilgiyi reddetmiyor. Hegel inancı kabul ediyor, Kant da inancı kabul ediyor. Ama Kant inancı sübjektif olarak şey yapıyor, desteklendiriyor. Yani özen o Hegel inancı bilgiyle temellendiriyor.
Nasıl? Nasıl temellendiriyor?
Örneğin eğer Tanrı bilinmezse o Tanrı'ya inanç saçmadır diyor. Bilinmeyen bir Tanrı'ya inan, insan nasıl inanabilir diyor. Gerçek.
Hegel mi?
Hegel mi? Yani inanç ve bilgi arasındaki ilişki. İnanç eğer bilgiye dayanmıyorsa o inanç boş inancı pekala gidebilir. Demek yani bütün inancın bütünüyle yanlış olduğunu söylemek doğru olmayacak. Çünkü inançlarda insanın usunun şeyi var, bilinçsiz bir işlevi var. Mitlerde de öyle, yani mitler şey değil, sadece böyle fantaziden oluşan şeyler değil. İnanç bilgisiz de olsa, felsefi bilgiden ya da gerçek bilgiden yoksun da olsa usla bir ilişkisi, bağlantısı olabilir, öyle düşünebiliriz. Çünkü usun, Hegel'in içgüdüsel işleyişi dediği bir şey var, işleyiş tarzı var. Ama insana, yine insana yakışan şey, insanın hakkı olan şey, o inandığı şeyi bilmesi. Şimdi Tertullian diye biri var. İnanırım, ne diyordu o? İnanıyorum çünkü saçmadır diyor.
Kanıtlayamadığım şeye inanırım yani.
Evet, Tertullian öyle bir söz etmiş ve şey gibi, çarpıcı bir anlatım gibi geliyor insana. Değil mi?
Ve o noktada zaten tartışılmaz denilen şey işte, inançlara tartışılmaz.
Aslında bunu gözleyebilmek için doğal bilincin pek bir şeyi yok, kaynağı yok. Yani yeniliyor buna, bunu ya anlamıyor ya da doğruluyor falan. Ama bu kadar saçma bir şey olamaz çünkü saçmadır, inan. Yani saçmanın, inanmaya değer olmasının anlamı nedir? Saçma olduğunu biliyor ve inanıyor. Yani İncil'deki şeyler, mucizeler saçma. İsa'nın 3 balıkla 5000 kişiyi doyurması, gölün üzerinde yürümesi vesaire, fırtınayı durdurması falan. Bunlar saçma ve Tertullian bunlara inanırım diyor.
Belki işte tezatlı bu.
İnancın değersizliğini göstermek için herhalde söylenmiş
bir. Öyle de düşünülebilir.
Ya ama saçmaya bir değer vermek için. İronik bir şey.
Evet. Yani şey yapılabiliyor.
Ya inançla ilme kavramının bence şey diyor.
Yani.
Ayrımını vurguluyor.
Evet,
yani bilmek için mantığı devreye girer. İnanmak için mantığı koymasa da orada çıkarmak gerekebilir.
Evet. Ama açık olan şey inanırım çünkü bilirim demek. Ya da inanırım çünkü ussaldır demek. Hegel öyle derdi.
Ama aslında o dinleri de yani ben onu pek anlayamıyorum şu anlamda. Evet. Hani bir şeye inanırım çünkü ussaldır. Yani inanç denilen şey zaten kanıt gerektirmeyen bir şey. Kanıt olduğu zaman o inanç olmaktan çıkıp bilgi haznesine doğru.
Doğru, çok iyi. Ama
dolayısıyla şimdi hani ben desem ki yer çekimi kanununa inanmıyorum desem, hani evet. Size dersen ki ister inan ister inanma dersiniz. Yani inanç hanesinde değil çünkü.
Evet. Peki, o zaman şöyle bir şey çıkarabilir miyiz bundan? Eğer insan bilgiyi elde ediyorsa, o zaman inanç gereksiz oluyor. İnanç, İnanç bitimiyle yani silinebilir mi insanlar?
Eğer bilgiye tam anlamıyla ulaşıldığı noktada hani inanca ihtiyaç kalmadı. İnancın işlevi ortadan kalmış.
Peki inançsız bir insan yani. İnanç diye bir gereksinimi var mı? Öyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Ya da öyle bir niyet İnanç.
Bir olsa.
Hayır. Genel olarak inanç. İnanç. Yani dini inanç değil.
Bence var.
Yani çünkü insanlar dine inanıyorlar, ideolojiye inanabiliyorlar, bilime inanabiliyorlar falan. Yani genel olarak insanın inanç diye, eğer bilgi inancı siliyorsa o zaman insan ya inanç insana özel bir şey değil ya da o zaman bilgi ve inancı bir şekilde eşlemek zorundayız.
Zayıf insanın zayıflıklarının bir türevi gibi geliyor bana inanç. Yani işte ölümlü olduğunu bilmesi onu zayıflatıyor.
Yetersizliğini.
O yetersizlik dolayısıyla o inançla birlikte yani umuda ihtiyaçla birlikte inanç ortaya çıkıyor ve insanı hani güçlendirmek için bir destek oluşturuyor.
Evet. Ama yine de...
Yani dini inanç ölümsüzlük de veriyor. Tabii öyle mi? Dini inanç ölümsüzlük de veriyor. Julian Brenman galiba. O da diyor ki öleceğimizi biliriz ama inanmayız diyor.
Ha.
Ne var? Yani her bildiğimiz şeyde inanç. Yani orada da inancın coşkuyla, yani yaşayan bir tane diye.
Ama o biraz sorgulanabilir. Yani insanlar önceliklerine inanıyor, inanıyorlar. Pek çoğu ya da pek çoğumuz. O başka bir şey demek
istiyor. Sezgiyi sokabilir miyiz? Hani inanç.
Nasıl?
Sezgi. İnsanda olan bir şey, bir yetiği.
Evet. Yani sezgiyi onların yanına getirirsek, şimdi sezgi sözcüğü, Anschauung sözcüğünü önce Kant'tan Fransızca'ya çevirenler intuition'la karşılamışlar. Intuition mıydı? Evet. Fransızcası. O sezgi sözcüğü o nedenle, sonradan İngilizler de onu öyle yaptılar ve ben de Kant'ı çevirirken o özel sözcük gibi göründüğü için bir yerde onu da bir karışıklık olmasın diye en azından sezgiyle çevirdim. Ama sezgi ne bilgi yetisi gibi görünüyor ne de şey herhangi bir inanç için zemin olabilecek bir şey. Sezgi bir belirsizlik, bir tür şey gibi, kuşku gibi görünüyor ve yani bir şey sezdiği zaman insan onu Almanca'da anschauen, seyretme, görme, bakma gibi anlamlar da taşıyor ve aslında Kant daha çok o anlamda kullanıyor o sezgi diye çevirdiğimiz sözcüğü. Yani duysal sezgi anlamlı geliyor mu? Duysal algı daha anlamlı. Sezgi sözcüğü şey değil. Yani sezgi aslında...
Sezgide duysallık yok ama.
Evet.
Tamamen tinsel bir şey bence sezgi.
Evet.
Sezgi, o yüzden sezgide belki de inanç var.
Aynı zamanda kuşku da olması gerekir. Yani sezdiğiniz bir şeyden henüz tam
ama
bir...
Ama bir inanç da var yani.
Evet.
Hem inanç hem kuşku.
İkisi bir arada.
İkisi de bir arada olamazsınız.
Yani o yüzden şey, eğer arı inanç olsa, tam inanç olsa o zaman sezgiden öte bir şey olur. Tam kuşku olsa yine...
Sezgi olmaz.
Sezgi olmayabilir. Sezgi daha farklı bir şey. O yüzden sezgi çok karşımıza çıkacak. Çevirilerde falan. Ayrıca Hegel'de kullanıyor ama yani niye Almanca sözcük öyle bir kullanıma izin veriyor? Onu ben tam çıkaramadım ya. Anschauung dendiği zaman burada insanların başı dönüyor. Onu şey sanıyorlar. Çok özel, çok şey. Yani Kant'a özgü bir anlatım. Ama öyle değil aslında. Ya
açık seçik görmek gibi bir şey bu Anschauung.
Evet. Kant şey yapıyor. Duysal sezgi ve entelektüel sezgi ya da anlıksal sezgi diye bir ayrım yapıyor. Sezgi, iki tür sezgi. İnsana duysal sezgiyi veriyor, entelektüel sezgiyi vermiyor. Kant enteresan bir felsefeci ve Arius'un eleştirisinde ve başka kitaplarında birçok yerde insandan başka ussal varlıklardan söz ediyor. Onun ne olduğunu hiçbir türlü söylemiyor. Ve entelektüel sezgi onlarda vardır diyor. Onlar kendinde şeyi bilirler. Nümenleri bilirler. Ama duysal sezgi yeteneği olan insanlar onu özü bilemezler, nümeni bilemezler. Ama insandan başka ruhsal varlıklar, insandan başka ruhsal varlıklar diye çıkıyor şeyde, Arius'un eleştirisinde.
Bunu nasıl yorumluyor felsefeciler?
Felsefeciler?
Farklı felsefeciler.
Yani genellikle böyle şeylere dokunmuyorlar felsefeciler. Çünkü aynı Kant şey de söylüyor, Negrolar şey diyor, aşağı ırktır diyor. Evet. Ama bu şey, sanki o hiç böyle bir şey söylememiş gibi felsefeciler hiç dokunmuyorlar ona. Bir ara Heidegger sanki hiç Nazi değilmiş gibi kabul ediliyor falan. Şimdi yavaş yavaş anlaşılıyor. Yani yaşam boyu kartlı parça yerisi ve hiçbir zaman da pişmanlık duymuyor o üyeliğinden, Nazi Partisi'ni desteklemiş olmasından. Ama o da dikkate alınmıyor. Yani şimdi onlara duysal sezgi demek, duyularla sınırlı olmak demek. Kant için insan bilgisi her zaman duysal bir referans yapmalı. Bir şeyle, bir şekilde duysal alanla ilgili olmalı. Onun ötesine geçerse, duysalın ötesine geçerse o zaman buradan kuruntular üretiyor. Yani kendinde şeyle ilgili olabilecek hiçbir şeyi bilemeyiz. Ve bütün bilgimiz fenomenlere sınırlıdır diyor. Görüngülere sınırlıdır. Hegel, tinin görüngü bilimine Kant'ın bu insan bilgisini sınırlamasını aşmak için yazıyor ve sonunda, yani görüngü bilimin, tinin görüngü biliminin sonunda saltık bilgi diye bir şey ileri sürüyor. Bu şey, yine çarpıcı bir anlatım ve insanlar bunu ilk anda yine anlayamıyorlar, doğal olarak anlayamıyorlar. Çünkü saltık ne demek onu iyi düşünmüyorlar. Ama öyle bir bağlantımız var yine Kant'ta. Yani Kant felsefesinde ayrılan iki alan, insanın düşüncesiyle varlık alanı, o Kant felsefesinde ayrılıyor. Tin görüngü bilimi öyle bir ayrımın geçerli olmadığı varlığıyla bitiyor. Düşünce alanı ve varlık alanı birdir diyor. Onu mantık biliminin başında Hegel birkaç kez değiniyor tinin görüngü bilimine ve burada var mı bilmiyorum. Yani ben herhalde bu özetlerde de göreceksiniz. Yani bu metni mümkün olduğu kadar ayrıntılı okumaya çalışın, deşifre etmeye ve sonunda şey, yani anlaşılmadık ve de bağlama anlaşılmadık tek bir cümlesinin satırının kalmaması olanaklı. Anlaşılıyor. Ama başlangıçta şey, yani ciddi olarak zor. Şimdi geldi mi o saatimiz? Evet. O zaman öyle. Evet. Ne? Bugün en kaçıydı? 15 Şubat 2010.